Xiaomi dendiğinde çoğumuzun aklına akıllı telefonlar, Redmi dendiğinde ise çoğumuzun aklına uygun fiyatlı akıllı telefonlar geliyor. Aslında benzer bir ilişki diğer alanlarda da geçerli. Binlerce farklı üründen oluşan Xiaomi ekosisteminde dizüstü bilgisayarlar her geçen gün daha fazla önem kazanırken, telefon tarafında olduğu gibi premium modeller Mi çatısı altından, ekonomik modeller ise Redmi çatısı altında toplanıyor. İnceleme konuğum olan Redmi Book 14 bu bağlamda Çinli şirketin uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar modellerinden bir tanesi. Bilgisayarın detaylarına geçmeden önce kısaca ona nasıl ulaştığımı da anlatayım çünkü her zamankinden biraz daha farklı bir durum gelişti. Geçtiğimiz günlerde kısa bir süre için Foça'daydım ve o esnada Xiaomi'nin İzmir'deki resmi Mi Store mağazasından bana ulaşıp Redmi Book bilgisayarların stoklara girdiğini ve eğer istersem inceleme için verebileceklerini söylediler. Böyle bir fırsat gelmişken beni biliyorsunuz zaten geri çeviremezdim. Atladım arabaya. Gidiş dönüş 2 saatlik yolculuk sonrasında Redmi Book 14'e ulaşmayı başardım. Önce teknik özellikler. 14 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan Redmi Book 14, AMD'nin Ryzen 7 3700U işlemcisinden güç alıyor ve 8 GB RAM ile geliyor. 512 GB'lık yüksek performanslı SSD sürücüsünün kullanıldığı sistemin ekran kartı ise işlemciye entegre olarak gelen Radeon Vega 10. Bluetooth 4.2 ve Wi-Fi 5 teknolojilerini destekleyen Redmi Book 14'te entegre web kamerası bulunmazken güç ihtiyacı ise 48 watt saatlik pilden sağlanıyor. Aslında eski ve yeninin harmanlanmış hali gibi düşünülebilir. Çünkü bilgisayarı açtığınızda klavye bölümündeki tasarım akıllara önceki neslin MacBook Pro modellerini getiriyor. Ancak ekran bölümündeki tıraşlanmış çerçeveler modern bir hava kazandırıyor. Çünkü %81'in üzerindeki ekran kas oranı ve kenarlardan tıraşlanmış çerçeveler gerçekten görünümü güçlendirmeyi başarıyor. Bilgisayar tamamı metal bir şase kullanıyor ve işçilik seviyesi gerçekten iyi. Elinize aldığınızda top bir hissiyat bırakıyor. Dolayısıyla gerek tercih edilen materyal gerekse de üretim kalitesiyle zayıf duran ya da güvensizlik yaratan bir hissiyat yaşatmıyor. Üst kısmında Redmi Design by Xiaomi yazan bilgisayarın iç kısmında ise tek bir etiket kullanılmış. Diğerleri ise bilgisayarın altına taşınmış. Bence tüm etiketler alt kısımda olsaymış Apple'da olduğu gibi tertemiz bir görüntü ortaya çıkabilirmiş. Biraz da bilgisayarın bağlantı özelliklerinden bahsedeyim. Sınıfındaki diğer modellerle kıyaslandığı zaman bağlantı zenginliği yeterli. İkisi sola, biri sağa yerleştirilmiş 3 adet USB portu, yine sol tarafa konuşlanmış HDMI konnektörü, güç bağlantısı ve kulaklık girişi bulunuyor. Sağ tarafta bir de bildirim ışığı var. Örneğin cihazın şarj olup olmadığını oradan takip edebiliyorsunuz. Az önce de ifade ettiğim üzere bağlantı portlarının sayısı yeterli. Ancak kimi rakiplerinde olduğu gibi Redmi Book 14'ün USB Type-C portuna sahip olup onun üzerinden şarj olmasını arzu ederdim. Bu sınıf bilgisayar modellerinde üreticilerin bir an önce özel şarj adaptörlerinden kurtulması gerek. İç kısma dönelim ve klavyeyle devam edelim. Ülkemize gelen Redmi Book 14'lerde ne yazık ki İngilizce klavye bulunuyor. Üreticiler yüksek adetli sipariş geçilmediği takdirde ülkeye özel klavye yapılandırmasına gitmek istemiyor. Anladığım kadarıyla Redmi Book 14'ler bir başlangıç ve zamanla Türkçe klavyeye sahip olanlar da gelecektir diye tahmin ediyorum. Arkadan aydınlatmaya sahip olmayan klavyede tuşların yüksekliği ve kullanılan kaplama fena değil. Kullandığım en iyi klavyelerden biri olmasa bile deneyimin kötü olduğunu söyleyemem. Güç butonunun sağ üst tarafta klavye tuşu gibi konuşlandırıldığı bilgisayarda F6'dan itibaren fonksiyon tuşlarına ek görevlerin atandığını görmekteyiz. Ekran görüntüsü alabilir, ekran paylaşımı yapabilir, tarayıcı ya da hesap makinesini çalıştırabilirsiniz. Standart olarak açık geliyor ama aynı anda fonksiyon ve ESC tuşlarına basarak hızlı erişim özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu arada fonksiyon ve K tuşlarını aynı anda basarsanız performans ve standart kullanım arasındaki iki ayrı moddan birini seçebilirsiniz. Peki klavyesi gürültü sorunu yaratıyor mu? Gelin biraz da buna bakalım. Evet, hep beraber dinlemiş olduk. Bana soracak olursanız sessiz. Özetlemem gerekirse iki özellik mutlaka olmalıydı. Türkçe klavye dizilimi ve arkadan aydınlatma. Touchpad'e bakalım. Klavye ile kıyaslandığı zaman bence daha az başarılı. Yüzey alanı biraz daha büyük ve tıklamak için uygulanması gereken güç biraz daha az olabilirdi. Bu tür ince bilgisayar modelleri taşınabilirliği kolaylaştırmak, yerden tasarruf elde etmek için geliştirildiğinden touchpad konusundaki yaklaşımın fare ihtiyacı yaşatmamak üzere kurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Tabii oyun gibi belli alanlar haricinde. Umarım zamanla bu konunun önemi daha iyi anlaşılır. Bilgisayarın en altına geçelim. 9 tane vida bulunuyor. Bunları çıkartırsanız alt kapağı açarak kolayca iç kısmı erişebiliyorsunuz. Donanımsal genişlemeye pek uygun olmayan bilgisayarda fan ve işlemci arasında görece büyük bir bakır ısı borusu kullanılmış. Hacim olarak önemli bir yer kaplayan pilin hemen sağ tarafında ise Samsung'un üreticiler için geliştirmiş olduğu PM981 serisi 512 GB'lık SSD sürücüsüne ve fana yakın olan kısımda da Wi-Fi kontrolcüsüne yer verilmiş. Aslında iç kısımdaki tercih ve detaylara bakıldığı zaman maliyet odaklı bir dizi dizüstü bilgisayar olduğunu net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Hazır soğutma sistemini görmüşken Redmi Book 14 ısınıyor mu ısınmıyor mu? Gelin buna göz atalım. Eş zamanlı olarak Furmark'ın işlemci ve ekran kartı stres testleri ve OCCT'nin Limpec testini çalıştırarak oluşturduğum agresif test ortamından Redmi Book 14 AMD'nin vaat ettiği hızlara yakın kalmayı başardım. Kaldı ki yapmış olduğum stres testi gerçek dünya koşullarına karşılaşabileceğimiz, özellikle bu bilgisayarın kullanacağı ortamlarda oluşabilecek bir tablo değil. Yani çoğu kullanıcı Redmi Book 14'ü bu kadar yormayacaktır. Oda sıcaklığının 26 derece, nemin ise %50-55 seviyelerinde olduğu çekim ortamına gerçekleştirdiğim termal ölçümlere göre klavyenin sağa doğru üst bölümü, yani soğutma bileşenlerine denk gelen kısmı sistem yük altındayken 50-51 dereceleri görebiliyor. İlginçtir, benzer değerler G ve H tuşlarının olduğu nokta için de geçerli. Klavyenin diğer kısımları ise nispeten serin. Touchpad bölümü de serin olan bilgisayarda bilek dayama kısımları ise genelde 35-36 derecelerde seyrediyor. Bir dizüstü bilgisayar olarak dizin üzerinde kullanıldığı durumlarda da rahatsızlık vermemeli. Bu bilgisayarın alt kısımdaki ölçümlerimde sistem ekstrem yük altına girdiği durumlarda alt kısım 54 dereceyi görebiliyor. Bu değer diz üzerindeki kullanımı zorlaştıracaktır ama dediğim gibi 5 saattir tüm bileşenleri %100 altına çalışırken ölçüm yaptığım değerler bunlar. Sadece internette gezerken, doküman oluştururken ya da basit iş yükleriyle ulaşırken alt kısım bu kadar sıcak olmayacaktır. Peki fan gürültüsü var mı? Önemli bir soru, hemen dinleyelim isterseniz. Sistem sıcaklığı 70 dereceye gelene kadar fanla ilgili herhangi bir rahatsızlık yaşamıyorsunuz. 70 ile birlikte fan temposu artmaya başlayarak duyulabilir oluyor. 80 dereceden sonra ise eğer kulaklık kullanmıyorsanız fan gürültüsü rahatsızlık vermeye başlıyor. Ama akustik anlamda fanı kötü değil. Hatta belki 80 derece sonrası için biraz daha gürültüyü göze alıp şasinin daha serin kalması sağlanabilirmiş. Bu arada PC Mark'ın termal karakteristiği masaya yatıran stres testinden de Redmi Book 14'ün başarıyla geçtiğini söylemem gerekiyor. Evet, tüm bu detaylardan sonra gelelim Redmi Book 14'ün ana donanım bileşenlerini yorumlamaya. Redmi Book 14, IPS panel kullanan ve Full HD çözünürlükle gelen 14 inç ekrana sahip. Ölçüm cihazıyla yaptığım testlerin sonuçları ekranlarınızda. Ekranın renk gamutu dar. sRGB'de %64, Adobe RGB ve P3'de ise %50'nin altında. Yaptığım onlarca test sonrasında gördüm ki sRGB'nin %70, diğer kriterlerin ise %60'ın altında kalmaması gerek. Redmi Book 14 ile kıyaslandığı zaman daha kötü ekranlı dizüstü bilgisayarlar test ettim. Ancak bu bilgisayarın ekranı biraz daha iyi olabilirmiş. Özellikle de sahip olduğu güçlü işlemci ile birlikte nispeten daha kapsamlı bir deneyim sunabilmek adına. Peki ekranın parlaklığı ne seviyede? Bu sorunun cevabını gelin dışarı çıkalım ve güneş ışığı altında test ederek verelim. Şimdi söz konusu dizüstü bilgisayar incelemeleri olduğu zaman bazı bileşenlerin başarımını, performansını anlayabilmek için kapalı ortamdan, kontrollü atmosferden çıkıp daha zorlu koşullara girmek gerekebiliyor. Saat öğleden önce 11.30 civarında ve güneş tam tepeden bana doğru bakıyor. Dolayısıyla ekranın parlaklığının yeterli olup olmadığını anlayabilmek için nispeten daha zorlu ve aynı zamanda daha ideal bir ortamdayım. Çünkü kapalı ortamlarda genellikle pek çok dizüstü bilgisayar, özellikle yeni ve makul markaların sunmuş olduğu bilgisayarlar ideale yakın deneyim sunabiliyor ama gerçek fark böylesi ortamlarda aslında daha kolay ve net anlaşılabiliyor. Şu an bulunduğum atmosferde Redmi Book 14'ün ekran parlaklığı. Bir şeyler okumak istiyorsanız eğer sevgili dostlar, statik bir görüntü varsa karşınıza ve okuma eylemini gerçekleştiriyorsanız ekran parlaklığı sizin için muhtemelen yeterli gelecektir. Çok iyi olduğunu söyleyemem ama yeterli gelecektir. Yani pek çoğumuzun beklentilerini karşılayabilir ama örneğin bir şey izlemek istersiniz. Bu bir YouTube videosu olabilir, Netflix'ten bir video olabilir. Bu tür sürekli hareketli, hızlı sahnelerin olduğu içerikler izlemek istiyorsanız sevgili dostlar bu parlaklık muhtemelen sizin için yeterli gelmeyecektir. Bana soracak olursanız ekran parlaklığı 50 ila 100 nit civarında daha yüksek olsaydı her türlü kullanım şekline daha uygun bir ekran deneyimi yaşatabilirdi bu bilgisayar ama parlaklığı hareketli görüntülerin olduğu video gibi içeriklerde yetersiz ama bir şeyler okumak isterseniz eğer bu bir haber olabilir ya da bazı başka işinizle ilgili bir takım dokümanlar olabilir. Onlar açısından sizi muhtemelen yarı yolda bırakmayacaktır. Yine deneyimin çok iyi olduğunu söylemiyorum ama ihtiyacınıza karşılık verecektir belli şekillerde. Fakat toparlamam gerekirse bence ekran parlaklığı biraz daha bir miktar daha yüksek olsa daha güçlü bir ekran deneyimi sağlayabilirmiş. Redmi Book 14'ün en güçlü yanı sahip olduğu işlemci. Çünkü ülkemiz koşullarında 14 inç segmentinde Ryzen 7 3700U ile alınabilen tek model gibi görünüyor. Pek çok rakibi yine 4 çekirdekli olan Ryzen 5 3500U ile gelirken onun 3700U'yu kullanması şöyle bir avantaj sağlıyor. Standart çalışma frekansı 2300 MHz ile 200 MHz daha yüksek. turbo hızı da 4000 MHz ile 300 MHz daha yüksek. Entegre grafik birimine bakıldığı zaman ise büyük fark burada. Çünkü Ryzen 7 3700U'nun Vega 10 grafik birimi 10 tane işlem ünitesinde 640 adet paralel işlem birimiyle geliyor ve 1400 MHz'de çalışıyor. Dolayısıyla Ryzen 5 3500U'daki Vega 8 grafik birimiyle kıyaslandığı zaman gerek donanım kaynakları gerekse de çalışma hızı daha yüksek. Ben bu detaylardan bahsederken bazı test sonuçlarını gördünüz zaten. Şimdi oyun deneyimine geçelim ve ilk olarak CSGO ile başlayalım. Orta kalite ayarlarında ve Full HD çözünürlüğünde gerçekleştirdiğim oyun deneyimi Ryzen 5 3500U'lu sistemlere göre daha keyifliydi. Çoğunlukla 50 FPS civarındaki oyun yer yer 30 kare saniyenin altına düşmedi değil. Ancak genel akıcılık hiç fena değildi. İş ya da ders temposuna kısa süre için ara vermek isteyenler adına CSGO'nun makul düzeyde oynanabildiğini söyleyebilirim. Ha, bu sistemde 8 GB yerine 16 GB bellek kapasiteli biraz daha hızlı bir sistem belleği kullanılsaydı daha iyi olabilirdi. Bu arada bellek demişken bu makinede entegre grafik biriminin kullanımına atanmış bellek kapasitesi 2 GB. Entegre grafik birimlerinin atanmış video belleği olmadığından sistem belleğinin belli bir kısmını aloke ederek onu kullanıyorlar. 1280x720p çözünürlüğünde ve en düşük grafik ayarlarında yaptığım Rise of the Tomb Raider testindeki sonuçlar ekranlarınızda. Ortalama skor fena sayılmaz ama 9 kare saniye civarındaki o minimum skor yok mu? O esnada oyunda ciddi bir yavaşlama oluyor. Dolayısıyla biraz daha iyi olması daha sağlıklı bir oyun deneyimi için gerekiyor diye düşünüyorum. Shadow of Murder oyununda 1280x720 pikselde grafik kalitesi orta, alt grafik ayarları ise düşük seçili şekilde gerçekleştirdiğim testin sonucunda oyun hiçbir koşulda 30 FPS'nin altına düşmeyerek iyi bir başarım gösterdi. Görselliği arttırmak için belki 1-2 grafik ayarı yükseltilebilir ama daha fazlası değil çünkü çok da fazla zorlamamak gerekiyor. Zaten sınırlarda geziyor. 4 Rally'ye geçelim. Oyunun kendisi otomatik olarak orta kaliteyi seçti. Evet, yeni bir oyun değil belki ama bence hala eğlenceli bir yapım ve test sonuçlarının en kötü durumunda bile 34 kare saniyenin altına düşmemiş sistem. GTA 5 1280x720 pikselde ve ek grafik ayarlarının kapalı olduğu şekilde kendi oyun içi testinde çoğunlukla 50 FPS üzerine performans gösterdi. Kuşkusuz son yılların en popüler oyunlarından PUBG'de ise en düşük kalite ayarlarını kullandım. Bu şekilde oyun yer yer 30 FPS'nin altında düşmekle birlikte daha çok onun üzerine seyretti. Ama değişken performans bu ayarlarda donanımın limitlerde seyrettiğini gösteriyor bizlere. Yani çok da fazla zorlamamak gerekiyor. Oyun testleri böyleydi. Biraz da gerçek dünya koşullarındaki performansa bakalım. İşim gereği sürekli video çektiğim ve gittiğim yerlerde bu videoları montajlamak durumunda olduğum için yanımdaki bilgisayarın bu ihtiyaca karşılık vermesi gerekiyor. RedmiBook 14 ve kullandığı Ryzen 7 3700U işlemcisi Adobe Premiere üzerindeki temel video düzenleme ihtiyaçlarına karşılık verebiliyor. Toplam uzunluğu 4 dakika olan 1080p bir video renk düzenlemelerini yaptıktan sonra video süresinden daha kısa sürede render edilebildi. Ancak renk düzenlemesi olsa bile nispeten basit bir projeydi. Daha karmaşık kurgularda performans bu şekilde olmayacaktır. Fakat bu bilgisayarın öylesi iş yükleri için geliştirilmediğini de unutmamak gerekiyor. Eğlence kısmını etki eden unsurlardan hoparlör ise idare ediyor ama daha fazlasını sunmuyor. Ses çıkış gücü fena olmasa da baslar ve ara tonlar kayboluyor. Bu yüzden benim tavsiyem eğer imkan varsa bu bilgisayarı kulaklıkla kullanmanızdan yana. Bana gelen sorular arasında gündelik hayatı etki eden herkesin ortak ihtiyacı olan uygulamalardaki performans da var. Özellikle de ofis uygulamalarında. Microsoft Office'e ücretsiz alternatif olan LibreOffice uygulamasında herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Oldukça iyi bir başarım gösteriyor bilgisayar ve gerek not alırken gerekse de sunumları düzenlerken tıkılmaya da boğulmaya da karşılaşmıyorsunuz. Bilgisayar son derece akıcı ve iyi şekilde çalışmayı sürdürebiliyor. Peki tüm bunları yaparken pili nasıl gidiyor? Bu noktada sağlaması yapılabilen verilerden bahsedeyim isterseniz. PC Mark 10 testinde Windows 10 pil profillerinden daha iyi pil modu ile yaptığım gündelik hayatı simüle eden Modern Office testinden 8 saat 15 dakikalık sonuç aldım. Her şeyi sonuna kadar zorlayarak yani yüksek performans modu ve en yüksek parlaklık ile yaptığım oyun testinde ise elde ettiğim süre 1 saat civarındaydı. Tüm bunların dışında RedmiBook 14'ün 12 saate yakında bekleme yani ekran açık kalma süresi verdiğini söyleyebilirim. Yani kısacası ortalama kullanım için oldukça iyi bir pil performansı sunuyor RedmiBook 14. Bu bilgisayarın ülkemizde iki versiyonu bulunuyor. Bir tanesi benim incelediğim Ryzen 7 3700U işlemci ve 512 GB SSD'li model. Diğeri ise Ryzen 5 3500U işlemci ve 256 GB SSD'li model. Fiyatları sırasıyla 4000 TL ve 4500 TL. Açıkçası aradaki farkı bir şekilde tamamlayarak üst modeli almanızı tavsiye ederim eğer almayı planlıyorsanız. Çünkü depolama kapasitesinin iki kat artması önemli ama işlemci performansı deneyimi değiştirecek kadar fark yaratıyor. Peki, Bu bilgisayarı alır mıyım? Açıkçası bana gelen ilk bilgi bu fiyat seviyesinde sistemin 16 GB bellekli olduğu yönündeydi. Ama sonra anladık ki bu bir yazım hatasıydı. Yani AMD Ryzen 3000 serisi işlemciye sahip olan diğer pek çok dizüstü bilgisayar modelinde olduğu gibi Redmi Book 14'ün bu versiyonunda da 8 GB RAM bulunuyor. Eğer bu fiyata fiyat performans markası olarak düşündüğümüz Xiaomi ve Redmi bir de 16 GB bellek ekleseydim o zaman zaten ülkemize muadili olmayan bir sisteme dönüşecektim. Fiyat performans olarak bakıldığı zaman Ryzen 7'li model yine oldukça iddialı bir noktada yer alıyor. Bunu göz ardı edemeyiz belki ama deneyimi etkileyebilecek, gündelik hayatta bir takım sorunlar yaratabilecek bazı eksikleri var. Az önce de ifade ettiğim üzere Türkçe klavyesi yok. Mesela bu bence önemli bir sorun. Belki videonun ilk kısımlarına değinmedim, bilgisayarda bir kart okuyucusu da bulunmuyor. Bunlar önemli eksik ama özellikle Türkçe klavye sorununun bir önce düzeltilmesi gerekiyor. Zannedersem şu an Xiaomi ve alt markası Redmi'nin dizüstü bilgisayarları için ufak ufak denemeler yapılıyor. Muhtemelen kademeli olarak Türkçe klavyeye sahip olan versiyonlar da gelecekler. Ne zaman gelir, nasıl gelir, hangi modeller gelir? Bunların cevabı şu an belli değil fakat umarım gelir, gelmesi de gerekiyor. Çünkü bu şekilde gelmesi, yani Türkçe klavye ile birlikte gelmesi marka ve model çeşitliliğinin artması anlamında faydalı. Ki bu fayda günün sonunda artan rekabete bağlı olarak kullanıcıların daha fazla modele daha uygun fiyatlarla sahip olmasına da katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, bu videomuzda Xiaomi imzası taşıyan fiyat performans odaklı dizüstü bilgisayar modellerinden Redmi Book 14'ün incelemesini gerçekleştirmiş olduk. Bir kez daha bu sistemin bana ulaşmasına katkı sağlayan İzmir'deki Mavişehir Hilton AVM'de bulunan Mi Store mağazasına ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ben Erdi Özdağ, bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.